Ayrım 43, sayfa 571. Rebecca Osman Atala'nın öteki eşleriyle birlikte sarayın revaklı iç avlusunda oturuyordu. Akşam serinliği çıkmıştı ve Osman konuklarına mavi gözlü oğlunun cesaretini gösteriyordu. Rebecca aylardır oğlunun bu zorlu sınavla karşılaşacağını biliyordu. Öteki kadınlar korktuğunu anlamasın diye peçesini yüzüne örttü. Ahmet Habib Abd Atalan sünnet olalı daha 3 ay olmuştu. Rebecca oğlunun penisi sakatlandı diye ağlarken Nazira, "Ahmet şimdi erkek oldu, bununla gurur duymalısın, al Cemal, gözyaşların onu küçük düşürecek" diye azarlamıştı. Şimdi de Ahmet babasının önünde durmuş, cesur olmaya çalışıyordu. Kafası çıplaktı ve ellerini iki yanda yumruk yapmıştı. "Aç gözlerini oğlum." Osman'ın sesi çatlak çıkmıştı. Palasını havaya attı ve pala tekerlek gibi döndükten sonra kabzası eline gelecek şekilde düştü. "Aç gözlerini. Allah ve dünyadaki herkes senin bir erkek olduğunu bilsin istiyorum. Bana, babana cesaretini göstermeni istiyorum." Ahmet gözlerini açtı. Artık sütlü mavi değil, fırtına bulutları toplanmış, Afrika gökyüzü gibi lacivertli gözleri. Alt dudağı kıvrıldı ve üst dudağında minik ter damlaları belirdi. Osman palayı savurdu ve vınlayarak uçan pala çocuğun başının yanından geçerek indi. Bu darbe yetişkin bir insanı ortadan ikiye bölebilirdi. Ahmet'in şakağını sıyırıp geçmişti. Bakır rengi saçları palanın rüzgarından uçuşmuştu. İzleyen adamlar hayranlık naraları attılar. Ahmet ayaklarının üzerinde sallandı. "Sen benim oğlumsun," diye fısıldadı Osman. "Sıkı dur." Oğlunun kulağının ucuna palanın düz kısmıyla dokundu. Ahmet çeliğin soğuk temasıyla yerinden zıplamıştı. "Kıpırdama," diye uyardı Osman, "yoksa kesebilirim." Ahmet öne eğilip babasının ayaklarının dibine kusmaya başlamıştı. Osman'ın yüzünden bir hor görme ve utanç ifadesi geçti ve sonra hemen düzeldi. "Annenin yanına dön," dedi yumuşak bir sesle. Ahmet hıçkırıklarını yutmaya çalışıyordu. "Kendimi iyi hissetmiyorum," diye mırıldandı çaresizlik içinde ve elinin tersiyle ağzını sildi. Osman bir adım geri çekilip oğluna baktı. "Git ve kadınlarla otur," diye emretti Osman. Ahmet Rebecca'ya koşup yüzünü eteğine gömdü. İzleyenler arasında gergin bir sessizlik oluşmuştu. Kimse konuşmuyor, kimse yerinden kıpırdamıyordu. Soluklarını bırakmaya bile korkuyorlardı. Oturan kadınların arasından minik narin bir beden kalktığında Osman geri dönmek üzereydi. Rebecca onu yakalamaya çalıştı ama Kahruba annesinin elini itip babasına koştu. Osman palasının ucunu yere dayadı ve kızın gelip önünde duruşunu izledi. Bir süre yüzüne baktıktan sonra ürkütücü bir sesle "Bu ne saygısızlık, neden böyle başımı ağrıtıyorsun benim?" diye sordu. "Babam, sana ve Allah'a cesaretimi göstermek istiyorum," dedi çocuk. Başındaki örtüyü açtı ve buğday rengi saçlarını salladı. "Annene git, bu çocuk oyunu değil." "Yüce babam, ben oyun oynamak istemiyorum." Doğrucu Osman'ın gözlerinin içine bakıyordu. Osman palasını kaldırıp avına yaklaşan bir leopar gibi kızın üstüne yürüdü. Kız yerinden kıpırdamadı. Birden palayı aşağı doğru indiriverdi. Pala küçük kızın gözlerinin 1-2 santim ötesinden geçmişti. Kahruba gözlerini kırptı ama heykel gibi durmaya devam etti. Bu kez bileğini dışarı doğru savurarak bir darbe indirdi Osman. Bir saç buklesi koptu ve kızın çıplak ayağına düştü. Arkadan Rebecca, "Ah canım," diye bir çığlık atmıştı. Kahruba onu aldırmadı ve gözünü babasından ayırmadı. "Beni kışkırtıyorsun," dedi ve palayı yavaşça bedeninin etrafında gezdirmeye başladı. Bir parmak mesafeden önce bir dizinden başladı, uyluğuna çıktı, kalçasının etrafından devam etti. Koluna, omzuna ve boynuna kadar çıkardı. Palayla dokununca Kahruba gözlerini kapadı ve sonra çeliği yanağında hissedip tekrar açtı. O arada pala başının etrafından öbür dizine doğru inmeye başlamıştı. Kahruba kımıldamadan duruyordu. Osman gözlerini kıstı ve palayı bir daha aynı biçimde gezdirdi. Ama bu kez daha hızlıydı. Sonra yeniden daha da hızlı tekrarladı. O kadar hızlanmıştı ki pala sadece gümüşü bir parıltı olarak görülebiliyordu. Çocuğun gözlerinin önünde Yusufçuk gibi dans etmekteydi. Kulaklarında vınlıyor, teninin dibinden geçiyordu. Rebecca sessizce ağlıyordu. Onu sıkıca tutan Nazira'nın da gözleri yaş doluydu. ''Sakın ses çıkarma.'' diye fısıldadı. ''Kahruba kımıldarsa ölür.'' Dans eden pala Kahruba'yı adeta bir ışıktan kafese kapamıştı. Sonra aniden ucu sağ gözüne 2 santim kala durdu. Ve yavaş yavaş alt kirpiklerine değene kadar ilerledi. Çocuk gözünü kırptı ama geri çekilmedi. ''Yeter.'' diyen Osman geri çekilmişti. Palayı Alnor'a attı, sonra eğilip kızını kaldırdı ve göğsüne bastırıp etraftaki gergin insanlara baktı. ''En azından bunda benim kanım varsa aynen.'' dedi. Sonra küçük kızı havaya atıp yakaladı ve Rebecca'ya götürdü. ''Bana bunun gibi bir tane daha yetiştir.'' diye emretti. ''Ama karım, bu seferki mutlaka erkek olsun.'' O gece geç vakit Rebecca 8'ine sere serpe uzanmıştı. Hala günün olayları ve birkaç dakika önce biten sevişmelerinde erkeğin uyguladığı kontrollü şiddet yüzünden perişandı. O dans eden gümüş bıçağın altında kızının ölümün eşiğine gelişini izlemişti ve kendisi de ölüp ölüp dirilmişti. Rebecca tamamen çıplaktı. İçinde erkeğin zevkle sızlattığı yerlerde onun tohumlarını hissediyordu adeta. Sevişmek abdestini bozmuştu. Allah'ın gözünde kirli sayılıyordu şimdi. Örtünebilir veya doğruca hamama gidip temizlenebilirdi. Ama kendini bitkin ve serkeş hissediyordu o sıra. Gözlerini açınca Osman'ın pencere kenarından dönüp başında dikilmekte olduğunu fark etti. Hala yarı sert durumdaydı. Cinsel organları Rebecca'nın vücut sıvılarıyla parlıyordu. Kendisini incelerken Rebecca onun yine sertleştiğini fark etti. Kadınsı bir içgüdüyle o gece onu yine hamile bıraktığını hissediyordu. Yani bebeği doğurana kadar aylarca ondan mahrum olacaktı. Onu istedi ama erkeğin aklının başka yerlerde olduğunu da görüyordu. ''Canını sıkan bir şey var galiba kocam.'' Doğrulup oturdu ve çarşaflara sarındı. ''Bir keresinde karada çelikten yapılmış şeritlerde giden buharlı bir makineden söz etmiştik.'' dedi Osman. ''Hatırlıyorum efendim ama yıllar önceydi o konuşma.'' ''O makineyi konuşmak istiyorum yine. Neydi ona verdiğin isim?'' ''Demir yolu lokomotifi.'' diye tane tane söyledi Rebecca. Osman da onu taklit etti ama aynı sesleri çıkaramadı. Dili dönmemişti. Rebecca'nın gözlerinden başaramadığını anladı. ''Çok zor şu sizin diliniz.'' Başını öfkeyle salladı, herhangi bir konuda başarısız olmaktan nefret ederdi. ''Ben ona kara buharlısı diyeceğim.'' ''Ben de ne dediğini anlayacağım. Benimkinden daha iyi bir isim, daha güçlü ve anlamlı.'' Bazen küçük bir çocuk gibi olurdu ve pohpohlanması gerekirdi. ''Kaç adam taşınabilir o makineyle? 10, 20, herhalde 50 olamaz.'' diye sordu umutla. ''Eğer geçtiği arazi düzgün olarak hazırlanmışsa yüzlerce, hatta belki binlerce adam taşıyabilir.'' Osman dehşete düşmüş gibiydi. ''Peki ne kadar uzağa gidebilir?'' ''Hattının sonuna kadar.'' ''Ama herhalde Atbaar'a kadar büyük bir nehri geçemez, orada durması gerekir.'' ''Geçebilir efendim.'' ''Buna inanmıyorum. Atbaar'a derin ve geniş nasıl olabilir?'' ''Mühendis dedikleri adamlar var. Onlar nehirlerin üstüne köprüler yapıyorlar.'' ''Atbaar'ın mı? O kadar büyük yapamazlar.'' Ümitsizce kendini ikna etmeye çalışıyordu. ''Atbaar'a yetecek kadar uzun ve sağlam ağaç kütüğünü nereden bulacaklar?'' ''Onlar köprüleri de trenlerin gittiği hatlar gibi çelikten yapıyor. Tıpkı senin kılıcın gibi.'' diye açıkladı Rebecca. ''Ama bu soruları niye soruyorsun kocam?'' ''Kuzeydeki casusların bu Allah'ın cezası İngilizlerin Vadi Halfa'dan güneye, nehrin büyük körfezini dolaşarak Metemma ve Atbaar'a doğru o çelik şeritlerden döşediklerini bildirdi. Sonra aniden öfkesi parladı. ''Bunlar şeytan, şu senin kafir kabilen.'' diye bağırdı. ''Artık onlar benim kabilem değil yüce kocam. Ben şimdi sadece bir kabileye mensubum.'' Öfkesi parladığı gibi yatışmıştı. ''Ben yarın şafakla gidiyorum. Şu canavarlığı kendi gözlerimle görmem lazım.'' dedi. Rebecca kederle gözlerini aşağı indirdi. Yine yalnız olacaktı. Yanında Osman olmayınca kendini eksik hissediyordu. 1895 yılı gelmiş ve Afrika'nın tarihini ve yüzünü değiştirecek olan olaylar ard arda gelişmeye başlamıştı. İngiliz Güney Afrika fatihleri yeni Rodezya halkı olarak toparlandı ve neredeyse anında içlerindeki çabulcular güneydeki komşuları Boerlerin yaşadığı Transvaal'e saldırdı. Bu Dr. Star James'in başkanlığında olduğu için hemen James'in akını olarak adlandırılan zayıf bir ataktı. Witwaters Rand altın madenlerindeki vatandaşlarından destek sözü almışlardı. Ama bu söz asla yerine getirilmedi ve küçük saldırı birliği Boerler tarafından tek kurşun dahi atılmadan teslim alındı. Yine de bu saldırı sadece birkaç yıl sonra meydana gelecek ve yüz binlerce cana mal olacak Boer-Briton çatışmasının öncüsü oldu ve sonuçta Transvaal ve zengin altın yatakları imparatorluğun hakimiyeti altına girdi. İngiltere'de Gladstone ve Lord Rosebery'nin liberal partisi, Salisbury Markisi'nin yönetimi altındaki muhafazakar ve birlikçi yönetim tarafından saf dışı edilmişti. Muhalefetteyken Gladstone'un Mısır siyasetine şiddetle karşı çıkıyorlardı. Artık avam kamerasında çoğunluk onlara geçmişti. Afrika kıtasının kritik dönemecinde gelişen olaylara yön vermek onların elindeydi. Halk hala Hartum'daki aşağılanmanın ve General Gordon cinayetinin acısını duyuyordu. Mehdi'nin köleleri gibi kitaplar Gordon'un intikamının alınması arzusunu körüklüyordu. Artık neredeyse Büyük Britanya'nın bir kolonisi olan Yeni Mısır'da daha önce Afrika'daki hiçbir orduya benzemeyen, yeniden organize olmuş eğitimli ve donanımlı bir Mısır ordusu vardı. Ordunun başındaki adam harekete geçmeye hazır olan Horatio Herbert Kitchener'dı. Büyük Britanya, Sudan'ı yeniden ele geçirme düşüncesine giderek artan bir istek ve hevesle bakıyordu. 1896 yılı başında Britanya harekete geçmeye hazırdı. İş sadece büyük yangını çıkaracak bir kıvılcıma kalmıştı. 2 Mart'ta Adowa Muharebesi'nde Habeşler İtalya'yı zorlu bir yenilgiye uğrattı. Başka bir Avrupa gücü daha bir Afrika krallığından dayak yemişti. Bu olay tüm koloni ülkeleri için kalk borusu yerine geçti. Neredeyse anında ortalığı karanlık bir isyan dalgası sardı. Derviş Halife Abdullahi Kassala'yı tehdit etti ve Vadi Halfa'ya saldırdı. Kahire'ye Omdurman'da büyük bir derviş ordusu toplandığı haberleri ulaştı. Buna ilaveten Fransızlar da İngilizlerin Afrika'daki, özellikle de Güney Sudan'daki servetine karşı düşmanca hareketlere girişmeye başlamıştı. Bu tür aynı zamana denk gelen bir dizi olay Britanya'nın dünyayı anarşiden kurtarma, Hartum ve Gordon'un öcünü alma, Mısır'ı koruma gibi amaçlarla ayağa kalkmasına neden olmuştu. İmparatorluğun onuru ve gururu mutlaka korunmalıydı. Londra'dan General Kitchener'a emir gitti. Sudan'ı yeniden ele geçirecekti. Ve bunu hızla, daha da önemlisi düşük bir maliyetle başarması gerekiyordu. Gordon'u kurtarma ve Mehdi'yi yok etme girişimleri İngiltere'ye 13 milyon sterline mal olmuştu. Yenilgi daima zaferden daha pahalıya gelirdi. Kitchener'ın 13 yıl önce batmış bu işi düzeltmek için olsa olsa 1 milyon sterline olacaktı. Kitchener üst rütbeli subaylarını topladı ve önemli haberi verdi. Çok mutlu olmuşlardı. Yıllarca süren zorlu eğitimlerin ve çöl çarpışmalarının meyvesini toplayacaklardı. Zaferin şanı onların olacaktı. Şandan ziyade ter ve su toplaması olacak diye uyardı Serdar hepsini. Asla sevimli olmaya çalışmazdı. Hoşlanılmaktansa korkutucu bulunmayı tercih ederdi. 22. ile 16. kuzey enlemleri arasında karşımızdaki kurak bir çöl var. Gidip Nil'i zapt edeceğiz ama o nehri geçiş için kullanamayız. Yolumuzun üstünde şelaleler var. Bizim için uygun olan tek yol inşa edeceğimiz demir yolu olacaktır. Nehri sadece son aşamada kullanacağız. İnsanlara güvenmeyen bakışlarını üstlerinde gezdirdi. Aşılacak dağ yok, çöl düz ve muntazam. Önemli bir mühendislik başarısı gerekmiyor. Sivil müteahhitlere de güvenemeyiz. İşi bizim kendi mühendislerimiz yapacak. Atbara Nehri ne olacak efendim? Nil'le birleştiği yerde genişliği neredeyse 1 kilometre kadar, dedi Albay Adams. Ben çoktan siparişi verdim. Köprü parçalar halinde inşa edilecek ve getirilip monte edilecek. Ayrıca kısa bir süre içinde çelik gövdeli nehir gambotlarını da sipariş ediyorum. Son şelaleyi aşana kadar trenle taşınacaklar. Sonra yeniden toparlanıp suya indirilecekler. Mısır ordusu subayları apar topar işe koyulmuştu. Zamanı ve koşullara uygun olmayan sadece bir tek konu vardı. Mısır deltası Julius Caesar ve Hazreti İsa dönemlerinden beri Akdeniz'in ekmek sepeti olmuştu. Son 100 yıldır ilk kez kara alivyon toprağı bereketsizdi. Buğday ve darı üretimi değil koca bir orduyu, sivil halkı bile doyurmaya yeterli değildi. Karargah komutanı olan general, seferin ilk aşaması için en az 5000 ton un açığımız var, dedi Serdar'a. İlk 3 aydan sonra ayda ilave 1500 tona daha ihtiyacımız olacak çarpışmalar esnasında. Kitchener kaşlarını çattı. Tamamıyla iyi kalite tahıldan üretilen normal ekmek modern bir ordunun başlıca besin kaynağıydı. Şimdi ona bundan yoksun olduklarını söylüyorlardı. "Yarın tekrar gel," dedi kurmay başkanına. Doğruca İngiliz ofisine Evelyn Baring'i görmeye gitti. Buraya hükümet dairesi demek siyasi intihar anlamına geliyordu. Ama aslında öyleydi. Baring Kitchener'a başkomutan olarak saygı duyardı. Dost değillerdi ama benzer düşüncelere sahiptiler. Baring dinledi ve "Sanırım size ekmek temin edebilecek kişiyi biliyorum," dedi. 10 aylık Hartum kuşatması boyunca Gordon'a yiyecek temin etmişti. İşin güzel tarafı şu sırada da özel bir nedenle Kahire'de bulunuyor. 2 saat sonra merak içinde Ryder Courtney kendini Kitchener'ın sürüngenimsi bakışları karşısında oturur buldu. "Bunu yapabilir misiniz?" diye sordu Kitchener. Ryder'ın ticari kafası devreye girmişti. "Evet yapabilirim ama %4 komisyon almam gerekir general." "Buna kar gütmek denir Bay Courtney. Ben ancak 2,5 önerebilirim." "Buna da yolda adam soymak denir general," diye yanıtladı Ryder. Kitchener gözlerini kırpıştırdı. Bu şekilde muamele görmeye alışık değildi. Ryder sakin bir şekilde devam etti. "Yine de vatanseverlik adına teklifinizi kabul edeceğim. Yalnız ordunun Kahire'de bana ve aileme uygun bir ev bulması ve ilaveten masrafların için ayda 200 sterlinlik bir maaş ödemesi şartıyla." Ryder Penrod'un nehir kıyısındaki evine döndü. Kahire'ye geldiklerinden beri onun misafiri olarak orada kalıyorlardı. Keyfi yerindeydi. Safran'da zaten Habeşistan'a dönmek yerine bu medeni ve sağlığa yararlı kentte kalıp Amber'e yakın olmak istiyordu. Safran'ı kızdırmak demek aktif bir volkanın üstünde yaşamak demekti. Şimdi yine hamile olduğu için her zamankinden de daha güçlü bir konumdaydı. Ryder işini Mısır'a taşımayı pek anlamlı bulmamıştı ama Herbert Kitchener durumu değiştirmişti. Ryder atını seyise bıraktı ve nehir kıyısındaki çimenlerde yürümeye başladı. Jane Ballantyne, Amber ve Safran yaz evinde oturmuş çay içiyorlardı. Sebastian Hardy'den gelen mektubu yeniden okuyor ve hararetli hararetli tartışıyorlardı. Mektup o sabah İngiltere'den gelen gemiyle ulaşmış ve hemen Amber'in Shepherd's Otel'deki dairesine gönderilmişti. Bay Hardy büyük bir memnuniyetle Bayan Amber Benbrook'a Mehdi'nin Köleleri kitabına duyulan ilginin Omdurman'la ilgili yeni savaş haberleriyle birlikte arttığını bildiriyordu. Son 3 ayda yayın evinden gelen kar payı 56.483 sterlini bulmuştu. Ayrıca Benbrook ailesi adına yaptığı yatırımların da aynı nedenlerle çok karlı olduğunu duyurmak istiyordu. Elindeki paranın büyük bir bölümünü Vickers şirketinin hisse senetlerine yatırmıştı ve bu şirket Bay Maxim'in makineli tüfeğinin patent hakkına sahip olan şirketti. Yatırımın değeri neredeyse 2 katına fırlamıştı. Artık yaklaşık 300 bin sterlinlik bir servet söz konusuydu. Ayrıca Macmillan yayın evi Amber'in yeni kitabı Afrika Düşleri ve Kabuslarını da basmak istiyordu. Ryder yanlarına yaklaştı ama ikizler Bay Hardy'nin iyi haberleriyle o kadar heyecanlanmışlardı ki gölgesi çay masasının üstüne düşene kadar onun gelişini fark edemediler. Sonra hepsi ona baktı. "Nedir bu kahkahalar, bu şenlik? Bilirsiniz kimsenin bu kadar eğlendiğini görmeye dayanamam." Safran ayağı fırladı. Gebelikten ötürü biraz hantallaşmıştı ama parmaklarının ucunda yükselip kocasına sarıldı. "Asla tahmin edemezsin," diye fısıldadı kulağına. "Sen zengin bir kadınla evlisin." "Aslında ben hem zengin hem de Kahire'de oturacak olan bir kadınla evliyim. Oturacağı evin kirası da General Kitchener ve Mısır ordusu tarafından ödenecek." Safran büyük bir mutluluk içinde geriye doğru çekilip Ryder'ın yüzüne baktı. "Eğer bu da o canavarca şakalarından biri ise Ryder Courtney, seni..." Bir süre uygun bir tehdit bulmak için düşündü. "Seni nile atarım." Ryder halinden hoşnut bir tavırla sırıttı. "Yüzmek için daha çok erken. Üstelik kıymetli zamanımızı da harcayamayız. Gidip bir an önce yeni evimizi bulmalıyız." Daha sonra 20 bin ton buğday satın almak üzere birkaç gün sonra Amerika ve Kanada'ya gitmesi gerektiğini söyledi. Hamile bir eşe bu tür şeyler söylemek pek iyi değildi. Ama en azından onun yokluğu sırasında epeyce meşgul olacaktı. Canı sıkıldığı zaman Safran'ı idare etmenin derviş ordusuyla başa çıkmaktan daha zor olduğunu biliyordu. Toprak atların toynakları altında sarsıldı. Albay Adams atıyla hızla geldi ve sopasını hazır tutarak Eyer'den sarktı. Altındaki kısrak da binicisi kadar ustaydı. Zıplayan topun etrafında bir güzel dönerek Adams'a en uygun vuruş pozisyonunu sağladı. Topla sopa tok bir sesle buluştular ve top karşı takımdakilerin başları üzerinden bir yay çizerek doğruca Penrod'un gri, iyi diş edilmiş atının önüne düştü. Penrod ilk zıplayışında topa vurdu ve ileri doğru fırlattı. Çevik midillisi de tavşan kovalayan bir tazı gibi topun ardından fırlamıştı. Topa vurmaya devam ederek kareye doğru gitmeye başladılar. Öteki takımın oyuncuları arkalarından yetişemiyordu. Penrod topu sırıkların arasından geçirdi ve hakemler bayraklarını kaldırarak gol olduğunu bildirdiler ve maçı bitirdiler. Bir kez daha ordu Nil kupasını kazanmıştı. Penrod atların bölmelerine doğru sürdü hayvanı. Amber de kendi bölümünün önünde onu bekliyordu. Penrod'a gurur ve hayranlıkla baktı. Çöl güneşi yüzünden gözlerinin kenarları kırışmaya başlasa da müthiş yakışıklı görünüyordu. Bedeni yıllar süren binicilik ve dövüşler sayesinde güçlü ve esnekti. Artık genç sayılmazdı ama bir erkeğin en parlak dönemlerine geliyordu. Çizmeli ayaklarından birini atın başından aşırarak kedi gibi yere atladı. Midillise izlerine doğru yürüdü, su kovasının ve darı yeminin kokusunu almışa benziyordu. Amber Penrod'a koştu ve kendini onun göğsüne attı. ''Seninle gurur duyuyorum.'' ''O zaman evlenelim.'' dedi Penrod ve kızı öptü. Amber öpüşmenin bitmesini zor beklemiş ve sonunda kahkahayı basmıştı. ''Zaten evleniyoruz, seni ihtiyar budala yoksa unuttun mu?'' ''Hemen demek istiyorum, bir an önce. Gelecek yıl değil, yeterince bekledik.'' Amber gözlerine baktı. ''Şaka yapıyorsun. Hayatımda hiç bu kadar ciddi olmamıştım. 10 gün sonra yine çöle gidiyorum. Omdurman'da bitirilecek bir işimiz var. Hadi ben gitmeden evlenelim.'' Savaş çılgınlığı başladığında gelenekler görenekler anlamsız kalıyordu. Amber hiç tereddüt etmedi. ''Evet.'' dedi ve onu tekrar öptü. Safran, Jane ve Lady Alice Packer'ın yardımıyla her şeyi ayarlayabilirdi. ''Evet, ah evet, lütfen.'' Katedralde hiç boş yer kalmamıştı. Geziyara kulüpte de davet verdiler. Sir Evelyn Baring balayı için ofisin teknesini tahsis etmişti. Nehirden Giza'ya kadar gittiler. Akşam güvertede daha önce piramitlerin üstüne batan güneşi izledikleri yerde şampanya içip dans ettiler. Sonra ana kameranın yeşil ipek yatak takımı serili büyük yatağında Penrod genç karısını daha önce ancak hayalini kurabildiği zevk doruklarına çıkardı. Sabırlı, becerikli, deneyimli, harika bir rehberdi. Daha sonra Penrod, Amber'i Safran ile Jane'e emanet edip, İstimbot'la Asuvan'a, oradan da Vadi Halfa'ya gitti alayına katılmak üzere. Kıyıda yeni haki üniformasını giymiş heyecanla kendisini bekleyen Yakup'u gördü. Ayaklarını bitiştirmiş selam veriyordu. Ağzı kulaklarına varıyor ve bir gözü yine yuvasında fıldır fıldır dönüyordu. Toplum dışına itilmiş Yakup'un da nihayet bir yuvası olmuştu. Mısır ordusu deve birliklerinde üniformasında çavuş rütbeleri olan bir askerdi o artık. Türbanının yerini de siperli bir şapka ve boyun fuları almıştı. Daha entari yerine pantolon giymeye yeni yeni alışıyor, bir tuhaf yürüyordu. ''Efendi, korkusuz ve sadık çavuş Yakup yüzünüze, ayın güneşe baktığı gibi hasret ve huşu içinde bakıyor.'' ''Bagajlarım kamerada sevgili sadık ve korkusuz kişi.'' Hat döşeyen düz trenlerden biriyle yeni demir yolundan güneye gittiler. Lokomotiften çıkan duman yüzünden Yakup bile daha kara olmuştu. Sonunda rayların bittiği yere geldiler ve artan dumanlar arasında tıslayarak durdu tren. Demir yolu hattı şimdiden 100 kilometre kadar girmişti derviş bölgesine. Penrod'un alayı hattın döşeneceği birkaç küçük köyde keşif yapmak üzere onu ve emirlerini bekliyordu. Daha sonra da derviş süvarilerinin ilk izlerini bulmak üzere biraz daha ilerleyeceklerdi. Mutlaka onlar da boş durmuyordu. Penrod yeniden çölün sıcak kuru havasını teneffüs etmekten ve altında bir deve olmasından hoşlanmıştı. Önündeki takip ve savaşın heyecanı sinirlerini rüzgarla titreşen bakır telgraf telleri gibi öttürüyordu. Genç, güçlü ve canlı olma duygusu haz veriyordu. Vadi Atira kuyularındaki köye ulaştılar. Penrod adamlarını yaydı ve terk edilip harabeye dönmüş çamur tuğlasından binaları kuşattılar. derviş işgalini hatırlatan tek bir ürpertici kalıntı vardı. O da köyün girişinde, geçici ama belli ki oldukça iş görmüş dar ağaçlarıydı. Hartum'un düşüşünden sonra geri çekilen ordunun bıraktığı telgraf direklerinden yapılmışlardı. Direkte asılanların cesetlerinden geriye bir şey kalmamıştı. Çöl rüzgarı her şeyi silip süpürmüştü. Ama adamların bağlandığı zincirler hala sallanıyordu direklerde. Penrod ilerleyip aynı biçimde terk edilmiş olan Tanjore'den geçti. Gordon'u kurtarma seferinin hatırası Akasha'daki eski İngiliz kalesi de harabeye dönmüştü. Kalenin depoları dervişler tarafından idamlar için kullanılmıştı. Kurumuş insan cesetlerinin üstünde kertenkele pislikleri, engerek yılanı ve akrep derileri birikmişti. Penrod Akasha Kalesi'ni sağlam bir kampa, deve birliklerinin hücuma kalkacağı bir üsse dönüştürdü. Kampı korumaları için geride 120'şer kişilik iki süvari birliği bıraktı ve alayın geri kalanıyla dervişleri aramak üzere taşların anası çölüne hareket etti. O Nil boyunca araziyi tararken demir yolu da Akasha'ya ulaşmış ve Penrod'un basit kampı topçular ve Maxim makineli tüfek müfrezeleri tarafından korunan zapt edilemez bir kaleye dönüşmüştü. Penrod'un develeri firkete yaklaşırken ellerini kollarını sallayarak dostça seslenerek dört nala gelmekte olan birkaç bedevi takıldı peşlerine. Bunlar Penrod'a birkaç saat önce çapulculuk etmeye çıkmış derviş süvari tarafından takip edildiklerini ve kendileri kaçabildiği halde beş yoldaşlarının yakalanıp katledildiğini rapor ettiler. Penrod küçük bir birliği kayalarla çevrili dar kervan yolundan 8 kilometre ilerideki firkete keşfe gönderdi. Kayalık bölgeye girer girmez birlik komutanı karşısında en az 250 derviş atlısı ve hemen arkalarında 2000 kadar mızraklı savaşçı buldu. Kayalık geçidin ortasında kapana kısılan komutan adamlarını daire şeklinde geri çekilmek ve Penrod'un asıl birliğinden yardım istemek üzere toparlarken derviş atlıları saldırıya geçti. İki taraf anında toz toprak içinde birbirlerine giriştiler. Atlar ve develerin kaldırdığı tozdan kahverengi bir bulut oluşmuştu üstlerinde. O gürültüde verilen emirler de duyulmuyordu. Geçidin çıkağında Penrod güç durumdaki adamlarının uğradığı felaketi görmüştü. İleri diye haykırdı ve kılıcını çekti. Saldırın, doğruca üstlerine gidiyoruz. Arkasında 3 deve birliğiyle birbirine dolanmış insan ve hayvanların arasına daldı. Sol elindeki Webley'i ateşlerken sağ eliyle de tozların arasında görebildiği cübbeli adamlara saldırıyordu. Birkaç dakika çarpışma denk bir şekilde sürdü ama sonra dervişler çözüldüler ve arkadaki mızraklıların kalkanlarına sığındılar. Geçitte 18 ölü bırakarak firkete doğru çekilmeye başlamışlardı. Penrod bir tuzağa çekilmek istendiğini hissetmiş ve peşlerini bırakmıştı. Sonra yandaki firket tepesine tırmandı. Yüksekten dürbünle kente baktı ve içgüdüsünün kendisini yanıltmadığını anladı. Asıl derviş ordusunu bulmuştu. Çamur tuğlasından binaların arasına dolmuşlardı ve süvarilerin oluşturduğu hat Nil kıyısına kadar 1,5 kilometre öteye uzanıyordu. Kaba bir tahminde 3000 atlı ve Allah bilir kaç tane mızraklı adam dedi öfkeyle. Osman Atalan Mısır Deve Birliği ile yaşanan çatışmadan 2 hafta sonra varmıştı firkete. Ondurmadan 14 gün gibi kısa bir sürede gelmişti. Yanında en güvendiği savaşçılarından 10 tanesi vardı. İngiliz ilerlemesi ve Vadi Halfa'dan demir yolu inşası ile ilgili ilk sözler duyulduğundan beri firket Emir Hammuda'nın komutası altındaydı. Osman tembel ve lakayt komutanının raporunu dinledi. Dehşete düşmüştü. Tek derdi güzel oğlanların gerisi dedi Alnora. Kendimiz gidip düşmanı bulmak ve ne planladıklarını öğrenmek zorundayız. Akasha köyüne 8 kilometre kala deve birliklerinden küçük bir birimin saldırısına uğradılar ve 2 iyi adamlarını yitirdiler. Bu kez köyün etrafında büyük bir daire çizdiler ve köyden doğru gelmekte olan 2 bedevi yakaladılar. Osman'ın adamları bedevileri soyup aradı ve üzerinde İngiliz kraliçesinin resmi olan teneke sigara kutuları buldular. Bunun üzerine bedevilerin ayak tabanlarını yüzüp kızgın taşlarda yürümeye zorladılar. Sonunda dilleri çözülen adamlar kafirlerin muazzam kalesini ve getirdikleri teçhizatı anlatmaya başlamışlardı. Osman bu kalenin firkete yapılacak saldırılar için bir ileri üs olarak kullanılacağını anlamıştı. Tekrar taşların anasını dolanıp Akasha'nın 12 kilometre kuzeyine ulaştı. Vadi Halfa'dan gelen ve Bedevilerin söz ettiği demir yolunu arıyordu. Ve sonunda önünde tıpkı Al-Cemal'ın tarif ettiği gibi uzanan demir yolu hattını gördü. Uzaktan bakınca yanan kumların üzerine serilmiş zararsız gümüş ipler gibi görünüyorlardı. Al-Nor ve diğer adamlarını kumulların başında bırakıp tek başına yakından bakmaya gitti. Atından inerek endişeyle parlak raylara yaklaştı. Yere sıkıca yerleştirilmişlerdi. Rayı tekmeledi, sertti ve yerinden kıpırdamıyordu. Çömeli hançerinin ucuyla demir atkılardan birini sökmeye çalıştı ama hançer ikiye bölündü. Ayağı fırlayıp elindeki kabzayı attı. Şeytan laneti, bu savaşmak için onurlu bir yol değil. Öfkesine rağmen çölün derinliklerinden gelen sesi fark etmişti. Tıpkı uyuyan bir devin nefes alıp verişi gibiydi. Osman Albuk'un eğerinde dikleşti ve raylar boyunca kuzeye doğru baktı. Ufukta minik bir duman kümesi görünüyordu. İnsanı şaşırtacak kadar hızlı gelen acayip yaratık adeta gözünün önünde büyüyordu. Bu da Al-Cemal'ın anlattığı o kara buharlısı olmalıydı. Albuk'un başını çevirdi ve dört nala uzaklaşmaya başladı. Bir kumulun eteğine ulaşana kadar 500-600 metre gitti. Yaratık hızla yaklaşıyordu. Adamlarını bıraktı, kumulun tepesine baktı. Atlarından inmiş dizginlerini tutarak hayvanları dinlendiriyorlardı. ''Aşağı inin!'' diye haykırdı. ''Kafirler sizi görmesin!'' Ama aralarında en az 400 metre vardı ve sesini ulaştıramamıştı. Öylece durup hayretle yaklaşan lokomotife bakıyorlardı. Birden kara buharlısından büyük bir duman fışkırdı ve çılgın bir cin gibi uludu makine. Adamlar aptallaşmış, gizlenmeyi akıl edemeden baka kalmışlardı. Kafası tıslayan, ulayan ve dumanlar saçan, arkası bucağı görünmeyen güçlü bir yılan geçiyordu önlerinden. ''Sizi gördüler!'' diye yine uyarmaya çalıştı Osman. ''Kendinize gelin, kendinize gelin!'' Artık rayların üstünde ilerleyen vagonları görebiliyorlardı. Son vagonda garip bir mekanizmanın başına oturmuş bir düzine kadar adam vardı. ''Dikkat edin!'' Osman hızla kumula tırmanıyordu. Neredeyse tepeye gelmişti. Sesi ümitsiz bir çığlık gibi dökülmüştü ağzından. Birden savaşçılarının ve atların ayaklarının altındaki kumlar havalandı. Sanki bir hamsin rüzgarı çıkmıştı aniden. Maxim tüfeğinin gümbürtüsünün ardından havaya mermiler saçılmıştı. Adamlar ve atlar hiçbir şey anlamadan kuru yapraklar gibi savruldular. Silah bu kez Osman'a döndü ama dans ederek gelen mermiler ulaşmadan Albu kumulun ardına dönmüştü. Osman yerden atladı, hala trenin büyüklüğü ve yarattığı tehditten ötürü sersemlemiş vaziyetteydi. Ama koşarak adamlarının yattığı yere geldi, çoğu ölmüştü. Sadece Al-Nor ve Muman Digna ayakta kalmıştı. ''Ötekilere bakın!'' diye emretti Osman. Kendisi de kumulun tepesindeki düzlüğe çıkıp trene baktı. Uzun katarın rüzgar gibi Akaşa'ya doğru geçip gidişini izledi. Maxim silahına maruz kaldıkları o birkaç saniye içinde 8 adam hemen ölmüş, 4'ü de ağır yaralanmıştı. Onlar da ölecekti, sadece 4'ü kurtulmuştu. Atlardan da 5'i sağlam kalmıştı. Osman yaralı hayvanları öldürdü, yaralı adamlara ölümlerini kolaylaştırmak için bir tulum su bıraktı ve kalan adamlarını toplayıp Firket'e döndü. Şimdi karşılarında nasıl bir bela olduğunu görmüş ve seçeneklerinin sınırlı olduğunu anlamıştı. Direnmek ve düşmanı Firket'te tutmak için yapabileceği çok az şey vardı. Tüm kuvvetlerini Atbara kıyısına toplamaya ve düşmanı orada boğmaya karar verdi. Ahlakı bozuk ve beceriksiz Emir Hammuda'nın yerine de Emir Azrak'ı geçirmişti. Bu adam Hammuda'dan tamamen farklıydı. Fanatik bir Mehdi taraftarıydı. Kafirlere ve Türklere birçok cesur ve kanlı atak yapmıştı. Adı Kahire'de iyi bilinirdi ve yakalanırsa pek merhamet bekleyemezdi. Yani ölümüne savaşacaktı. Osman Azrak'a düşmanı Firket'te mümkün olduğu kadar oyalaması ve son anda da tüm kuvvetleriyle birlikte Atbara nehrine çekilmesi emrini verdikten sonra Omdurman'a döndü. Osman ayrıldıktan kısa bir süre sonra Hammuda Azrak'ın yerini almasını hazmedemeyip onunla ağır bir kavgaya tutuştu. Sonuçta 2 adam da güçsüz kalmıştı. Onlar boğuşurken Serdar Akaşa'daki üssünü hazır hale getirmişti. Adamlar teçhizat ve cephane tren yoluyla tıkır tıkır gelmişti. Sonra kendi komutası altındaki 9 birlik askerle General Kitchener Firket'i ele geçirdi. Dervişlerin büyük bir kısmı yok edildi. Sağ kalanlar da apar topar sürüldü. Hammuda ilk saldırıda ölmüştü. Azrak ise yaklaşık 1000 kadar adamıyla kaçıp Osman'la buluşmak üzere Atbara Nehri'nin birleştiği noktaya gitmişti. Kitchener deve birlikleriyle nehir boyunca kaçan dervişleri kovaladı. Yüzlerce adam, at ve büyük miktarda hububat ele geçirdi. Birkaç hafta içinde dervişlerin tüm Dongola eyaleti Serdar'ın eline düşmüştü. Koca yılan da bu sayede güneye, Atbara Nehri'ne doğru ilerliyordu. Aylar boyunca kilometre üstüne kilometre eklenerek çöle ipek bir iplik gibi döşenmekteydi. Çoğu günler 1,5 kilometre kadar hat döşeniyor ama bazen günde 4,5 kilometreye bile çıkıldığı oluyordu. Bu arada işçiler beklenmedik zorluklar ve aksaklıklarla karşılaşıyordu. Kolera kırıp geçirmiş ve boş çölde alelacele kazılan yüzlerce mezar olmuştu. En büyük sorunlardan biri içme suyuydu. Nehrin kirlenmiş sularından başka içecek su yoktu. Dizanteri orduyu mahvediyordu. Genellikle yağmur yağmadığı halde o sıra korkunç fırtınalar ve yağış oluyordu. Kilometrelerce ray neredeyse 2 metre suyun içinde kalmıştı. Yeni çelik gövdeli gambotların ilki olan Zafir, Vadi Halfa'dan parçalar halinde getirilmiş ve Koşeş'teki geçici tersanenin şelalelerin üstünde kalan havuzunda yeniden monte edilip birleştirilmişti. Görünümü haşmetli ve etkileyiciydi. General Kitchener ile subayları gemideyken suya indirilmişti. Ancak kazanları tam kapasiteyle çalıştırıldığında ağır topçu ateşi gibi gümbürdeyerek patlamıştı. İngiltere'den yeni kazanlar getirilip takılana kadar Zafir saf dışı kalmış oldu. Yine de amansız ilerleme devam etti. Abu Hamed ve Metemma'daki derviş garnizonları istila edildi ve birlikler Atbara Nehri'ne yöneltildi. Orada Kitchener, Osman Atalan'ın savunma hatlarını bombalarla yerle bir etti. Arapların kimi kaçtı, kimi savaşarak öldü. Bir zamanlar dervişler için savaştıkları gibi, şimdi de kafirler için savaşan Siyah Sudanlılar Serdar'ın ordusuna alındı. Atbara'daki zafer mutlaktı. Kitchener'ın birlikleri yazlık kışlalarına çekildi. General o arada eğitimleri sürdürüp gerekli ikmalleri yaparak Omdurman'a yapacağı son taarruz için nehrin yükselmesini bekliyordu. Savaş sırasında uyluğundan bir mızrak yarası alan Penrod iyileşmesi için eve gönderildi. Demir yoluyla Asuvan'a, oradan da istimbotla Kahire'ye döndü. Penrod Kahire'de aksayarak dolaşırken Amber onun yanında ve yatağında olmasından mutluluk duyuyordu. Lady Jane Ballantyne kocasının ısrarı üzerine Clare Castle'a dönmüştü. 3 ay diye planlanan gezi neredeyse 2 yıl sürmüştü. Sir Peter artık bekarlıktan bıkmıştı. Ryder Courtney'de Amerika ve Kanada'ya yaptığı seyahatten büyük bir başarıyla dönmüştü. Satın aldığı buğdaylar İskenderiye'ye varmıştı bile. Eve dönüşü de tam oğlunun doğumuna denk gelmişti. Sudan seferi biter bitmez Sir Evelyn Bevering'in tüm enerjisini ve hidivin bütün kaynaklarını yukarı Nil'de büyük bir sulama projesine yönlendireceğini duymuştu. Bu uzun soluklu bir iş olacaktı. Yaklaşık 80 bin hektarlık zengin kara toprak sürekli suya kavuşacak ve Nil'in yılda bir kez taşmasını beklemekten kurtulacaktı. Ryder da spekülatif amaçlarla o toprağın 8 bin hektarını satın almıştı. Bu akıllı yatırım 10 yıl sonra bir pamuk milyoneri olmasını sağlayacaktı. Penrod'un yarası iz bırakmadan iyileşti. Firket ve Atbara muharebelerindeki başarıları nedeniyle seçkin hizmet şeref nişanına aday gösterildiğini keşfetti. O arada Amber'in günü geçmişti ama Safran'ın önerisiyle bu önemli anda Penrod'a konuyu açmadı Safran. Emin olana kadar bekle demişti. Peki ya ben söylemeden gerçeği keşfederse? Amber gergindi, buna çok kızar. Canım Penrod bir erkek, karnın burnuna gelmedikçe hamile olduğunu fark etmez. Nil'in yükseleceğini ilan eden soğuk mevsimin yaklaşması ve sefere uygun diğer koşulların oluşması üzerine Penrod Amber'le vedalaştı ve baba olacağını bilmeden Atbara'daki büyük askeri kampa döndü.